Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Bu videomuzda Erdi ile beraber Synology'nin ağ depolama sonucusu DS213 Plus'ı inceleyeceğiz. Hemen bir teknik özellik tablosu görüntüleyelim. DS213 Plus, çift çekirdekli PowerPC 1 GHz işlemcisi, 512 MB belleği, 2 tane USB 3.0 slotu, gigabit Ethernet bağlantısı, SATA bağlantısı, USB 2.0 portu, SD kart okuyucusu, çift slotuyla minik ama dolu dolu bir ağ depolama sunucusu.
Yani neredeyse bilgisayar olmuş diyebiliriz. Üzerinde ne ihtiyaç duyabileceğimiz tüm bağlantı portları var. Özellikle USB 3.0'ın olması büyük önem taşıyor. Çünkü en nihayetinde bir depolama sunucusundan bahsediyoruz. Yani taşınabilir cihazlardaki verilerin ya da USB belleğimizdeki verinin hızlı bir şekilde kopyalanması açısından USB 3'ün USB 2'ye göre zaten avantajları ortada.
Evet.
Hani dolu dolu bir cihaz olmuş. Boyundan büyük işler başaracağını zaten sadece bağlantı özellikleriyle bile gösteriyor.
Şimdi burada bir açıklama yapalım. Hani üzerinde bir tane de kart okuyucudan bahsettik. Hı hı. Üzerinde kart okuyucu bulunmasının anlamı şu. Kameranızda fotoğrafları çektiniz. Geldiniz bunları yedeklemek istiyorsunuz. Kart okuyucuya takıp tuşa basıyorsunuz. Ve kartın içeriği anında cihaz içerisinde sizin belirlediğiniz bir klasöre yedekleniyor. Yola devam ediyorsunuz. Yedekleme açısından SD kart okuyucu bence günümüzün olmazsa olmazlarından bir tanesi.
Kesinlikle.
Ki Synology bunu oldukça iyi düşünmüş diyebiliriz bu tarafta. Şimdi buna bir ağ depolama sunucusu diyoruz.
Hı hı.
Neden diski demiyoruz? Çünkü sadece depolamaya yaramıyor arkadaşlar bu cihaz. Bu cihazın üzerine web sunucu kurabiliyorsunuz. Mail sunucusu kurabiliyorsunuz.
FTP yapabiliyorsunuz.
FTP yapabiliyorsunuz. Yapabileceğiniz her şey sınırsız. Şöyle yazılım da yükleyebiliyorsunuz. Çünkü bir yazılım merkezi, marketi var. Çünkü içerisinde oldukça fazla modifiye edilmiş, neredeyse web browser üzerinden çalışan Linux diyebileceğimiz bir Linux işletim sistemi çalışıyor. Bu yazılım sayesinde virüs tarayıcı da kurabiliyorsunuz. Dilerseniz FTP sunucusu da kurabiliyorsunuz cihazın üzerine. Yapabilecekleriniz sınırsız. Evinizde tam olarak bir akıllı dağıtım, paylaşım sunucusu DS213 Plus'la kurulmuş oluyor.
Zaten sahip olduğu yazılım da genel olarak tarayıcı tabanlı bir işletim sistemi olarak değerlendiriliyor. Çünkü belki de kendi sınıfındaki en komplike yazılım paketlerinden bir tanesine sahip. Kendi uygulama mağazasının olması bile aslında bunu gösteriyor. Yani farklı uygulamaları kurarak bu cihazdan farklı özellikleri daha fazla ön plana çıkarıp değerlendirebiliyoruz bu açıdan bakıldığı zaman. Yazılım tarafındaki bir diğer önemli güzellik ise tüm platformlarda çalışabiliyor olması. Windows platformunda kullanabiliyoruz, Linux platformunda kullanabiliyoruz. MacOS'ta kullanıp Apple Time Machine'e entegre edebiliyoruz ki Time Machine özellikle yine Apple tarafında verinin yönetim ve kontrol açısından önemli bir özellik. Yani Apple kullanıcılarına da dost bir ağ depolama sunucusuyla karşı karşıyayız. Bunun dışında cloud entegrasyonu var, yani bulut tabanlı bir sistem var. Burada tüm verilerimizi senkronize ediyoruz ve İnternet bağlantısının olmadığı yerlerde, yani offline durumdayken bile özellikle dokümanlarımızı ki bu cihazın aynı zamanda orta ölçekli işletmeleri hedef aldığını düşünürsek eğer, örneğin bir Excel tablosu üzerinde internete bağlı olmadığımız durumlarda bile değişiklikler yaparsak bağlandığımız anda cihaz hemen bunu fark edip kendi içerisindeki orijinal dosyaya da değişiklikleri aktarıyor.
Evet, bütün cihazları birbirine senkron ediyor. Zaten bu özelliklerine uzun uzun değineceğiz. Şimdi dilerseniz kutu içinden neler çıkıyor? Fiziksel olarak DS213 Plus neye benziyor, bunlara bakalım. Kutu içine baktığımızda ağ depolama sunucusu yanında bir tane Ethernet kablosu verilmiş. Direkt olarak ağa bağlayabilmemiz için.
Evet.
Sabit diskleri cihaza montajlarımız için gerekli vidalar yer alıyor. Kurulum kılavuzlarıyla kurulum CD'si de yine kutu içinde yer alanlar arasında yer almakta. CD içerisinde nasıl ağa bağladıktan sonra hızlı bir şekilde ulaşabilmemiz için gerekli yazılımlar yer almakta. Kurulumu oldukça kolay indirmiş Synology. Zaten sıfırdan nasıl kurarken bu yazılımları nasıl kurduğumuzu, nasıl çalıştığını net bir şekilde sizlere gösteriyor olacağız. Cihazın genel olarak fiziksel özelliklerine baktığımızda tamamında sert plastik malzeme kullanıldığını görüyoruz. Bu nasıl hafif yapıyor ama doğal olarak da darbelere karşı biraz daha dayanıksız bir yapıya hale getiriyor. Normalde bu tip cihazların üzerine bir şeyler koymak zaten pek önerilmez ama DS213 Plus'ın üzerine bir şey koymamanızı tavsiye ediyoruz çalışırken. Ön tarafına da piyano siyah parlak bir yapı tercih edilmiş. Bu yapının arkasında da iki tane sabit disk slotu görüyoruz. Sabit disk slotları yine sert plastikten imal edilmiş. Metal olmamaları herhangi bir şekilde çalışma açısından bir negatif etki yaratmıyor. Çünkü cihazın arka tarafında zaten 92 mm'lik bir egzoz fanımız var. Yeterli soğutmayı böylece sağlayabiliyoruz. Arka tarafa geçmişken baktığımızda da burada iki tane USB 3.0 portu, Ethernet portu yan yana konumlandırılmış. Hemen aşağısında da bir external SATA portu var. Böylece external SATA'dan bağlayacağınız bir disk de sanki cihaz içerisindeymiş gibi hızlı bir şekilde entegre olarak çalışabiliyor. Kensington kilidi de yine buraya yerleştirilmiş. Böylece masaya sabitleyip çalışanların evlerine götürmesini engelleyebilirsiniz bu cihazı. Ön tarafı oldukça şık. Zaten piyano siyah parlak yapı burayı güçlendirmiş. Kart okuyucu güzel bir yere konumlandırılmış, ulaşması kolay ve görünüşte çok bozmadığını düşünüyorum Erdi. Hemen altında da yine USB flash belleklerinizi veya harici disklerinizi hızlı bir şekilde takabilmeniz için USB 2.0 portu yer alıyor ve butonlar yardımıyla da fonksiyonları yönetebiliyorsunuz. Yedekleme butonuna bastığınızda takılı olan bellek hızlı bir şekilde cihaz içerisinde belirlediğiniz klasöre yedekleniyor arkadaşlar. Kurulumu basit, kendisi küçük, kapladığı yer bakımından avantajlı bir cihaz. Evet, şimdi dilerseniz disklerimizi takalım, cihazımızı çalıştıralım. Hem menüsünü sizlere gösterelim, bu kadar övdük nasıl bir menüye sahip bunu görelim. Hem de daha sonrasında bir ağ depolama sunucusu olarak nasıl performans sergiliyor bunun hakkında konuşalım. Kurulumu kutu içinde yer alan CD içerisinde gelen Synology Assistant isimli programla başlıyoruz. Bu program sayesinde NAS'ın ağda aldığı IP'yi görüyor ve hızlıca NAS'a bağlanabiliyoruz. Bağlanma işlemi ardından bizleri bir kurulum sihirbazı karşılıyor. Kurulum sihirbazında ilk olarak NAS bilgileri görüntüleniyor. Daha sonrasında ise NAS'a kuracağımız yazılım soruluyor. Bu yazılımı direkt olarak Synology'nin web sitesinden indiriyoruz. NAS'a kurulacağımız işletim sistemi direkt olarak bu dosya içerisinde gizli. Dosyayı gösterdikten sonra kurulum işlemine devam ediyoruz ve disklerin nasıl bir formatta, NAS içerisinde yer alacağını seçiyoruz. Kurulum işlemi yaklaşık olarak 3-4 dakika zaman alıyor. Kurulum tamamlandıktan sonra Synology'nin DS213 Plus'ında yer alan DSM4.3 işletim sistemine web tabanlı arayüz üzerinden bağlanıyoruz. Web tabanlı arayüz aynı bir işletim sistemi görünümüne sahip. Yine burada da bize bir kurulum sihirbazı karşılıyor. Çünkü diskler içerisine bir bölüm oluşturmalı ve daha sonrasında ise paylaşım klasörlerini oluşturmamız gerekli. Bu adımları da yine hızlı bir şekilde bu sihirbaz yardımıyla adım adım tamamlayabiliyoruz. Diskleri takıp yazılım kurulumunu tamamladıktan sonra Disk Station Manager karşımıza geliyor. Web tabanları yüzden bunu erişebiliyoruz. Zaten hep diyorduk ya tam bir işletim sistemi diye. Görünüşte bir işletim sistemi sanki bir Windows arayüzüne bakıyormuş gibi. Burada ikonlarım var, masaüstüm var. Sağ tarafta da işlemci, bellek kullanımı, o anki network kullanımı hakkında bilgiler alabiliyorum. Dökümlere yer verilmiş. Hoş bir arayüzümüz var gerçekten.
Gerçek anlamda bir işletim sistemiyle karşı karşıya zaten hani, havası da zaten özelleştirilmiş bir Linux gibi bakıldığı zaman. Hakikaten tüm kontrol özelliklerini tek bir ekran üzerinden erişebiliyoruz.
Evet, görülebileceği gibi dosya yöneticimiz de burada konumlandırılmış durumda ve dosya yöneticisini çalıştırdığında bir pencere de açılıyor. Pencere bazlı çalışan bir işletim sisteminde ben arka planda yazılımları çalıştırıyorum. Hı hı. Net bir şekilde bunu görebiliyorum. Pencereleri küçük ekrana getirmem mümkün hale getirilmiş. Tekrar büyütebiliyorum.
Evet.
Aynı zamanda tam ekran çalışacaksan tam ekran yapmam da mümkün. Tam ekran yaptıktan sonra diğer pencerelerde yine buradan geçebiliyorum. Orada bir durum çubuğu barımız var. Dört dörtlük bir çalışma menüsüne sahip. Dosya yönetim aracı menüsü. Windows'ta dosya gezgini nasıl çalışıyorsa aynı o şekilde çalışıyor.
Aynen. Tüm dosya tiplerini destekliyor. Yani bu dosya gezgini üzerinden fotoğrafları açıp videoları oynatabiliyoruz.
Şimdi ben başlat menüsüne tıklamak istiyorum. Burada karşımıza birçok seçenek geliyor. Bu seçeneklerden bizim üstünde özellikle duracaklarımız var. Bazı seçenekler var. İlk olarak bir kontrol paneline girelim buradan. Çünkü kontrol panelinde cihazın bütün özelliklerini aynı anda görüp yönetmemiz için seçenekler oluşturulmuş durumda. Buradan kullanıcılar oluşturabiliyoruz. FTP ayarlarımızı yapabiliyoruz. Kısacası aslında bu cihazın üzerinde ne var ne yok. Ağda nasıl bir IP alacak? Kaç kişi bağlanabilecek? Kimler hangi şifreleri kullanacak? Bu kullanıcılara ne kadar alan atanacak? Hepsini bu panelden yönetmek
mümkün. Açıkçası mevcut ağ ve depolama teknolojilerinden hoşlananlar için burası aslında inanılmaz da bir eğlence merkezi.
Evet.
Cihazın tüm fonksiyonlarını burada ayarlayabildiğimiz için içerisine girip saatlerce kaybolabiliriz. Bu açıdan hakikaten Synology'nin bu çözümü en ince noktasına kadar her şeyi özelleştirmemize olanak tanıyor bizler için.
Evet, daha sonrasında tekrar başlat menüsüne tıkladığımızda kontrol paneli geride bıraktığımızda burada Storage Manager görüyoruz. Bu önemli bir özellik. Çünkü mesela tek diskle başlayabilirsiniz. Bu cihazla beraber sabit disk sunulmuyor. Siz kendi sabit disklerinizi takıyorsunuz.
Hı hı.
Daha sonrasında bir sabit disk daha ekledikten sonra bütün yönetimini bu panelden yapacaksınız. Diskleriniz ne kadar dolu, RAID konfigürasyonu kullanıyor musunuz, kullanmıyor musunuz gibi bütün detayları da yine buradan görebiliyorsunuz. Download Station'da kullanıcılarımızın oldukça fazla kullanacakları bir arayüz
programı
diye
düşünüyorum. Belki de en çok kullanacakları arayüz.
İsminden anlaşılabileceği gibi burada download merkezi. Bütün downloadlarınızı buradan yönetebiliyorsunuz. Emule'den Torrent'e normal standart download'a kadar her şey desteklenmiş durumda. Fakat burada bir Linux altyapısı üzerinde çalışan profesyonel bir programdan bahsettiğimiz için yani bir torrent programından, bir download programından ne arıyorsanız bu programda da var. Mesela takvim belirli, takvimin belirli günlerinde, belirli hızlarda.
Evet, hızları belirleyebiliyoruz evet, burada.
Belli saatlerden sonra maksimum hızda çalışmasını vesaireyi, işte download kotasını, ne kadar bandwidth tüketeceğini her şeyi ince ince buradan ayarlamanız mümkün. Ya şöyle söyleyebilirim. Torrent yazılımı kullanmışsınızdır. Windows'ta birçok torrent yazılımı mevcut.
İlla ki kullanılmışsınızdır.
Evet.
Herkesin.
En gelişmişinde hangi özellikler varsa bu NAS'ın içindeki Damla Station'da da size bu özellikler sunuluyor.
Özellikle gün, yani gün ve hız ayarlamasının yapılabilmesi şöyle kritik. Örneğin akşam diyelim uyuyoruz, yatıyoruz. Cihaz boşta beklerken diyorsun ki her gün şu saatlerde tüm internet bandwidth'i, band genişliğini download için kullan. Daha sonra gün içerisinde döndüğümüz zaman artık cihazı daha fazla kullandığımız için diyoruz ki internetteki indirme hızını şu kadara düşür, kalanınızı bana bırak. Cihazın içerisine gireyim, fotoğraflara bakayım, videolara bakayım. Bu açıdan hakikaten bunun bu şekilde ayarlanabiliyor olması da büyük avantaj.
Çoklu ortam yeteneklerine geçtiğimizde ise çoklu ortam benim için ilk olarak aklıma müzik gelir. Audio Station'la başlamak istiyorum. Audio Station'ı çalıştırdım ve gördünüz aslında bir medya oynatıcı arayüzü tamamen açıldı. Bu cihazın içine kopyaladığınız bütün müzik dosyalarını buradan yönetebiliyorsunuz. Bunlara da kalmıyorsunuz. İnternetten bazı dosyalara erişmeniz, radyolara erişmeniz yine mümkün hale getirilmiş. Ama AirPlay desteği sayesinde NAS içerisindeki bir müziği AirPlay destekli bu hoparlöre de yine bu arayüz üstüne aktarabiliyorsunuz. Ya kısacası aslında hani biz NAS diyoruz, av depolama sunucusu diyoruz ama bu cihazı Linux yüklü bir bilgisayar olarak düşünmek lazım. Bir bilgisayarda ne yapabiliyorsak hepsini bu sunucu üzerinde de yapmamız mümkün.
Ben sana çok net bir şey söyleyeyim. Windows'taki Media Player'dan 5 kat daha başarılı bir cihaz yapmışlar. Daha fazla fonksiyon var üzerinde açıkçası.
Evet, gerçekten zaman çok net bir şekilde çalışıyor. Doğal olarak bu cihazda yedekleme konusu söz konusu olduğunda birçok kişi fotoğraflarını da yedekleyecektir. Evet. Ki Photo Station'a girdiğimizde yine burada da süper bir arayüzümüz var. Buradaki fotoğraflarımız tabii ki klasörler olarak sıralanabileceği gibi aynı zamanda çekildikleri tarih veya çekildikleri konuma göre de listeleyip buradan seçimler yapmanız, üzerlerine değişiklikler yapmanız, hızlı bir şekilde ulaşmanız mümkün hale getirilmiş. Fotoğraflar görüntülenirken de exif bilgileri olabildiğince detaylı görüntüleniyor. Net bir şekilde nerede çektiğinizi, nasıl bir değerde çektiğinizi
hangi
görebiliyorsunuz.
Hangi cihazı kullandığınızı görebiliyorsunuz.
Ve bu dosyaları hızlı bir şekilde paylaşabiliyorsunuz.
Paylaşabiliyorsunuz, link olarak paylaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda slide gösterisi halinde de izleyebiliyorsunuz. Bunlar yine önemli özellikler. Zaten fotoğraf konusunda ayrı çalışmışlar belli ki. Çünkü fotoğraf bölümü, fotoğraf istasyonuna bakıldığı zaman ekstra bir pencere olarak açılmıyor. Ayrı bir sekme olarak tarayıcıda karşımıza çıkıyor. Özellikle bir fotoğraf albümünün link olarak sosyal medyada paylaşılabilir kılınması bile hani yazılım tarafında önemli. Çünkü fotoğrafları en çok ne yapıyoruz? Sosyal medyada işte albüm oluşturuyoruz ya da sevdiklerimizle paylaşıyoruz. Bunu bile iki tıkla yapabiliyoruz.
Evet, aynı fotoğraflarda olduğu gibi Video Station'ı çalıştırdığımızda da burada yine muhteşem bir arayüzümüz var. Gerçek bir video oynatıcı açılıyor. Şimdi video oynatıcı NAS, web arayüzü, burada hani diyebilirsiniz neler yapabiliyorsunuz diye. Bu arayüz üzerinden herhangi bir videonun bilgilerine ulaşmanız olası, cihaz içerisinde yüklü olan. Ama videoya tıkladığınızda da yine web tarayıcı üzerinden bunu izleyebiliyorsunuz. Çünkü kendi oynatıcısına sahip ve bu oynatıcı altyazı destekli. Yani ben ilk defa gerçekten hani Synology'nin cihazları çok inceliyoruz ama bu denli arayüzün gelişmiş olduğunu görüyorum. Yani gerçekten NAS'larda kullanılan herhalde yapılabilecek en anlamlı, en kolay arayüz bu.
Ya tabii bakıldığı zaman şöyle bir durum söz konusu. Piyasadaki bütün NAS'ları kullanmadık ama bakıldığı zaman şu ana kadar kullandığımız cihazlar açısından farklı markaları da biz burada test ettik zaman içerisinde. Arayüzü en kapsamlı olan hakikaten adamlar cihazdan çok yazılıma önem vermişler. Evet. Çünkü bu cihazı zaten bir şekilde yaparsınız. Arayüz gerçekten çok güzel olmuş. Tabii biz bunları gösterirken şunu da söyleyelim. Daha yüksek performans modelleri de var Synology'nin. İşletim sisteminin sonucunda bir yazılım. Biz burada bu performanstan bile memnun kalırken belli kapasitesi daha yüksek, işlemcisi daha hızlı bir cihazla bu arayüz zaten çok daha hızlı ve akıcı bir şekilde çalışacaktır.
Tabii ki çok daha çalışacaktır. Şimdi biz bu cihazın evin depolama ünitesi olacağını söyledik ve doğal olarak evin merkezinde konumlandırılacak. Biz cep telefonumuzdan, tabletimizden de bunun içeriğine erişmemiz gerekecek. Synology bunun için bütün platformlara Windows Phone 8'den tutun da Android, iOS'a kadar bütün platformlar için yazılımını yayınlamış durumda. Cep telefonunuza, tabletinize download edeceksiniz ve bu NAS'a erişebileceksiniz. NAS'a eriştiğinizde de bu dosyaların cep telefonu için bazen uygun hale getirilmiş olması gerekebiliyor. Ki
özellikle iPhone için.
Evet. Daha rahat mobil cihazdan izleyebilin buluttan eriştiğinizde. Bu cihaz video dönüştürme desteğine de sahip. Yani içine attığınız dosyaları biraz uzun sürse de içindeki işlemcinin tipine göre cep telefonları için uygun versiyonlarını da hazırlayabiliyor. Bu fotoğraflar için de geçerli. Hı hı. Böylece siz cep telefonundan erişmek istediğinizde bu video dosyasına devasa büyük bir dosyaya değil de cep telefonunuz için NAS tarafından uygun hale getirilmiş dosyaya erişebiliyorsunuz. Bu tip böyle inanılmaz bence özelliklere de sahip. Şimdi depolama merkezi dedik. Depolamada neleri depoluyoruz? Müziklerimizi, filmlerimizi, işte resim çektiğimiz resimleri, dokümanlarımızı. Evet. Ama bir de bir gerçek var ki hazır depolama yapılırken keşke kameradan çektiğimiz görüntüleri de, yani güvenlik kameranın görüntüleri de bunu depolanabilsin diyebilirsiniz. Bu cihaz aynı zamanda güvenlik kamerası merkezi olarak da çalışabiliyor ki IP kameralardan çekilen görüntüler cihaz üzerinden yedeklenebiliyor. Aynı zamanda bu web arayüzünden bunları da kontrol edebiliyoruz.
Kaldı ki birden fazla kamera desteği sunuyor. Bir timeline'ı var. Hani gün içerisinde hangi saatlerde hangi görüntülerin çekildiğini görebiliyoruz. Bunlar gerçekten yine önemli özellikler. Aynı zamanda bir güvenlik merkezi gibi de düşünülebilir. Daha önce farklı tarihlerde çekilmiş görüntülere erişebiliyoruz. Bu açıdan bakıldığı zaman kaldı ki IP kameralarda yavaş yavaş yaygınlaşıyor artık. Kurumlardan ziyade son kullanıcılar da yavaş yavaş evlerine, ev güvenlisine kamera kullanmaya başladı. Kamerayı da bağlayıp özellikle birden fazla görüntünün olması, live yani canlı görüntü desteğinin olması, yani bu uygulamayı çalıştırıyorsunuz, kamerayı izlemeye başlıyorsunuz gerçek zamanlı olarak. Yani bunları görünce aslında şu hataya mı düşüyoruz diye düşünüyorum. Bu cihazın neler yapabildiğinden çok belki neler yapamadığını anlatmak lazım. Çünkü neredeyse her şeyi yapıyor.
Evet, yani dediğimiz gibi bilgisayar gibi çalıştığı için, içinde çok gelişmiş bir işletim sistemi olduğu için, sonuçta Linux altyapısı üstüne özelleştirilmiş bir arayüz bile taşıyor üzerinde. Aslında anlatıyoruz ama zaten bir PC'de bunların hepsi yapılabiliyorsa artık gerçekten depolama sunucusunda da yapılabilir anlamına geliyor. Dilerseniz buradan Cloud Station'a da geçelim. Çünkü aslında kendi bulutunuzu da kurup bütün cihazlarınızdaki bütün dokümanların, bütün resimlerin, bütün bilgilerin senkron çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Merkezinde Synology'nin ağ depolama sunucusu yer alıyor. Siz bir dokümanla değişiklik yaptığınızda diğer cihazlarda da bu doküman değiştirilmiş oluyor. Ve tabii ki Synology'nin uyumlu programını cep telefonunuza veya tabletinize yüklemeniz lazım ki bunlar ücretsiz olarak dağıtıldığı için sıkıntı yok. Hatta şunu da belirtelim, Download Station'ın da uygulaması var. Siz uzaktan evinizin dışından gerekli ayarlarını yaparsanız downloadları sunucuya ekleyip eve gittiğinizde o downloadların bitmiş olduğunu da görebilirsiniz.
Tabii şunu söyleyelim burada. Bulut tabanlı veri işlemeyle ilgili olarak bir 10 GB sınırı getirmiş sanılacağız. Zaten 10 GB'lık bir dosyaydı herhalde. Kimse tüm cihazlarımı eşletme, özellikle bireysel kullanıcılar herhalde zaten böyle bir tercihte bulunmayacaktır.
Bir yerden de yazılım marketine girelim. Burada bunun üstünde oldukça fazla duracağız. Çünkü yazılım marketi bu cihazın özelliklerini arttırmanızı sağlayan yazılımları indirip kurduğunuz veya bu yazılımlarla ilgili güncellemeler çıktığında aldığınız yer oluyor. Benim burada ilk dikkatimi çeken şey virüs tarama yazılımlarının burada sunulması ki bir tanesinin ücretsiz olarak indirilebiliyor oluşu. Profesyonel bir tanesi de yine ücretli seçenekler arasında yer almakta. Yani kısacası içine dosyaları koyuyorsunuz, bu cihaz onların virüs taramasını da yapabiliyor. Bu birçok ev kullanıcısının çok çok çok hoşuna gidecektir diye düşünüyorum. Kaldı ki bu cihaz tabii ki iş amaçlı da kullanılmak üzere geliştirilmiş. Sadece evlerde değil, her ne kadar evlerimizde kullandığımız yerler artsa da evler, küçük ve orta ölçekli işletmeler için de DS213 Plus'ı kullanabilirsiniz. Burada da kendi web sunucunuzu kurmaktan, kendi mail sunucunuzu açmaya kadar
WordPress'e gerekli, kadar her şey var.
WordPress'i direkt kurma, işte PHP database'i yönetme,
Joomla kurma, her
Joomla
şey var.
Kurma gibi her şey yine yazılım markette indirilebilir durumda indirebiliyorsunuz. Yalnız herhalde öyle bir anlatıyoruz ki şimdi her şey de güzel çalışıyor gerçekten. Sanki hani bal satan adamlar var ya. Bu balığa
kapıda
hani,
pazarlama gibi, TV, shopping TV gibi,
show gibi oldu ama hani menülerine falan bakıyorum şimdi, geziyorum hızlı hızlı. Hani yukarıda pencereler açılmış, pencerelere giriyorum ve bunu sonuçta bir web tarayıcının içinde yapıyorum aslında. Hani cihaza da uzaktan erişmiş durumdayım.
512 MB belli olan bir sistemde aslında bunların hepsini aynı zamanda gerçekleştiriyoruz.
Evet, gerçekleştiriyoruz. Ve o kadar fazla şey, o kadar bir arada ve güzel bir şekilde sunulmuş ki yani bu NAS gerçekten özellikle çoklu ortama meraklı olan böyle cep telefonu, tablet, dizüstü bilgisayar, evini almış elektronik meraklılarının gerçekten bilgi depolamak için evlerine merkeze kurmaları gereken bir cihaz. Ve burada da yazılımsal olarak aslında anlatabileceğimiz çok şey var ama anlat bitmez bu. Yani yapabileceğiniz şeyler sizin biraz da hayal gücünüzle sınırlı, indirebileceklerinizle sınırlı. Gerçekten arayüzü ben çok başarılı buldum.
Kaldı ki zaten hani arayüzün ne derece başarılı olduğunu görmek isteyenler Synology'nin sitesine girip orada bir canlı demo da var. Direkt cihaza sahip olmadan da arayüzü görüp orada test edebilirler.
Evet, test edebilirler. Bizim burada anlattıklarımızı birebir de deneyebilirler. Performans değerlerine geçtiğimizde ise Erdi, tabii ki dosya kopyalama testleri yaptık. FTP sunucusuna erişim testleri yaptık. Genel olarak değerler Synology'nin sitesinde gösterilen değerlere oldukça yakın. iSCSI, yani NAS içerisindeki bir bölgeyi sanki gerçek bir sabit diskmiş gibi kullanmak evet. için gerekli teknolojiyi de aktif edip bunu kullandığımızda ise yine yüksek dosya kopyalama ve yazma oranlarının elde edilebildiğini gördük. Gerçekten Synology'de şöyle tebrik etmek lazım. Web sitesindeki değerler
3 aşağı 5 yukarı
birebir tutuyor. Kullanıcıların ellerine aldıklarında bu değerleri görebiliyorlar. Biz de yaptığımız testlerde bunu gördük. Ek olarak cihazın sıcaklıklarına da bakalım. Sabit diskler oldukça serin bir şekilde çalışabildiler. Evet. Ve 30 desibel gürültü seviyesini hiçbir zaman aşmadı cihaz. Yani duyulabilir olmadı fan. Bu da önemli özelliklerden bir tanesi. Çünkü cihazı nereye konumlandıracağınız belli olmayabilir. Sessizlikten hoşlandığınız bir odada bulunacaksa eğer, burada da ses çıkartmayan bir cihaz olarak çalışacağını söyleyebiliriz. Buradaki 30 desibel'e yaklaşmasının sebebi aslında disklerin
de kendileri aslında.
Bir mekanik gürültü çıkartması. Mekanik diskler koyuyorsunuz içine. Burada bu tarafta yapabilecek bir şey yok. RAID desteklerinde ayrıca bir görüntü dersek eğer, içerisinde iki tane sabit disk takabiliyoruz. Bunları RAID 0, RAID 1 modunda çalıştırabiliyorsunuz. Bir de Hybrid RAID isimli bir teknoloji var.
Evet, normal hani burada aslında Hybrid RAID denen sistem Linux'un RAID yönetim sistemini baz alıyor. Yani Synology özel bir yöntemden ziyade ve zorunlu bir yöntemden ziyade isteyen kullanıcılar bu yöntemi seçebiliyorlar. Buradaki amaç hani veriyi yedeklemek değil bu sistemde. Kullanılabilir kapasiteyi arttırmak, o hacmi daha yüksek seviyelere çıkarmak. Çünkü genellikle RAID dizilimlerine bakıldığı zaman o RAID dizisindeki en düşük diskin kapasitesi kadar bir alan oluşturulur ve eklenen her diskte o alan kullanılırken kullanılmayan alanlar da atıl alan olarak kullanılamaz hale gelirdi. Burada ise şöyle yapılıyor bu sistemde. En küçük diskin toplam kapasitesi alınıyor. Daha sonra o daha büyük disklerin kapasiteleri o kapasiteye bölünerek toplamda tüm disklerin kapasiteleri kullanılmış oluyor. Yani sıfır atıl alan kalıyor. Bu alana bakıldığı zaman RAID kurulumuyla yüksek performans elde edeyim, ancak performans elde ederken de kapasiteden taviz vermeyen kullanıcılar için yine başarılı bir kombinasyon oluşturulmuş.
Evet, sadece iki disk alması kafanızda soru işaretleri yaratabilir. İleride disk eklemek istersem ne yapacağım diye. Dediğimiz gibi üzerinde USB 3.0 SATA portları var. Buraya harici diskler bağladığınızda yine bunlar da çalışıyorlar. Güç tüketim değerleri de önemli. Güç tüketim değerlerine geçtiğimizde de oldukça makul disklerle beraber çalışma güç tüketim değerlerine sahip olduğunu görüyoruz. Tabii ülke bindiğinde daha fazla tüketiyor. Uyku modundayken daha az tüketiyor. Cihaz 7/24 çalışacağı varsayıldığında, ki öyle çalışması lazım, bir sunucudan bahsediyoruz bu tarafta, güç tüketim değerleri kabul edilebilir seviyede kalıyor. Biz DS213 Plus'ı gerçekten çok beğendik. Yani datasını kopyalamak, biriktirmek, bunu her ortamda paylaşmak isteyen ev kullanıcıları, küçük orta ölçekli işletmelere tavsiye ediyoruz. Burada söz etmediğimiz bir sürü daha özelliği var. Mesela bir printer bağlıyorsunuz üzerine. Bütün cihazlarla bunu paylaşabiliyorsunuz. Cep telefonunuzdan bile printer üzerinden herhangi bir çıktı almanız mümkün. Dediğimiz gibi paylaşım, depolama adına hayal edebileceğiniz her şeyi bu cihaz üzerinde yapabiliyorsunuz. Zaten çok daha ayrıntılı teknik özelliklerine web sitesine erişebilirsiniz. Biz sizlere sadece hani beğeniyle kullandığımız bir cihazın, test ederken gerçekten oldukça fazla beğenimizi kazanan cihazın
en çok
ilk gözümüze batan, en çok kullanacağınız özelliklerini aktarmak istedik. Burada da videomuzun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.